Ayrım 2. Gerçek hesap bu. Nejat İşler. Sayfa 33. Devlet, babam geldi. 1981 yılının ilkbaharı. 12 Eylül tüm şiddetiyle hüküm sürüyor. O zamanlar arkadaşlarla dalga geçtiğimiz jargonla bugün Eyüp'te yapılan operasyonda yasa dışı bir örgüte ait uzun namlulu şu kadar adet pırasa ve patlamaya hazır şu kadar adet lahana bulundu haberleri radyoda, televizyonda, gazetelerde her gün. Aslında 12 Eylül sabahı ressam olduğunu sonradan hep beraber öğreneceğimiz darbeci generali televizyonda gördüğüm an pek sevmiştim. Bana bugün okula gitmene gerek yok, yat uyu evladım diyordu çünkü. Hoşuma gitmeyen iki şey vardı. Biri sokağa çıkma yasağı ki akşamları komşu çocuklarla okulun bahçesinde toplanıp gazoz içerek birbirimize korku hikayeleri anlatırdık. O elimizden alındı. Bir de beraberken acayip eğlendiğim, çok sevdiğim dayımların endişeli halleri. Üstüne annemle beraber bir tekstil firmasına evden iş gönderen Sevim teyzenin oğlu Faruk abi kayboldu. Evde silah saklıyormuş, öyle dediler. Neyse, anlatacağım hikayenin geçtiği günün sabahı ablamla beraber kalktık ve okullarımıza gittik. Eve döndüğümüzde garip bir manzarayla karşılaştık. Dedem devamlı "Allah cezanı versin, ben söylemiştim" diye bağırıyor, babaannem ağlıyor, annem mutfakta sessizce yemek yapıyordu. Dedem inançlı biriydi. Bir defa hacıydı. 3 tane caminin koruma derneği başkanıydı. Gayet iyi bir hattattı. Tercüman gazetesi okurdu. Menderes hayranıydı ve bana ne zaman "ben Demirel'in karnından çıktım" dedirtse kahkahalarla güler, bozuk para kesesinden 2,5 lira verirdi. Günde 2 vardiya Topçulardaki bir bisiklet fabrikasında çalışan babamı tek uyuyabildiği gün, pazar günü "kahvaltıya kalk komünist" diye gözümüzün önünde yataktan atmışlığı var. O gün ablam da ben de neler döndüğünü uzun süre anlayamadık. Ekmek almaya gittiğimde bakkal Yusuf amca olan biteni açıklayan cümleyi sarf etti. "Polis evinize babanı almaya gelmiş, doğru mu?" "Bilmiyorum" dedim ve ekmekleri alıp eve gittim. Sokakta herkes bana acıyarak bakıyor, komşular ev ahalisinin durumunu soruyordu. İşin vehametini o zaman anladım. Eve girdim. Dedem aynı şeyleri söylüyor, babaannem ağlıyor, annem mutfakta sessizce yemek yapıyordu. Ekmekleri mutfak masasına bıraktım. Artık kendimi tutamayıp ağlayarak "eve polis gelmiş, doğru mu?" diye sordum anneme. Annem gözyaşlarını doğradığı soğana gizleyerek kafasını aşağı yukarı salladı. Bizim aile Amerikalıların dediği gibi WASP bir ailedir. Türk, Sünni, Hanefi. Kapıya polis gelmesi hem de babam için onun bir halk düşmanı olduğunun kesin kanıtı demek. Dedem bu yüzden söyleniyor, babaannem bu yüzden ağlıyor, annem bu yüzden saatlerdir mutfakta sessizce yemek yapıyor. Koşup ablamın yanına gittim. Ona da anlattım durumu. Güzel ablam da koyverdi gözyaşlarını. Bu vaziyet babam eve gelene kadar böyle sürüp gitti. Akşam kapının zili çaldı, kapı açıldı. Babam her akşam olduğu gibi ablamla benim çok sevdiğimiz Rıza Pastanesi tatlıları elinde gülerek içeri girdi. Girmesiyle beraber dedem oturduğu yerden kalkarak babama bir tane patlattı. "Ulan kendine acımıyorsun, bari bu çocuklara acı." Dehşet verici olan şu, herkes babamın gidip bir daha geri dönmeyeceğinden emindi. Babam vaziyeti anlayınca salondaki koltuğa çöktü, dedemin yanında ilk defa Samsun sigarası paketini çıkardı ve sigarayı yaktı. Dedem hiçbir şey demedi. Sanki son yolculuğuna giden birine gösterilen saygı yayıldı eve. Babam annemden bir orta şekerli kahve istedi. Dedem tesbihini çekerek babamı izlemeye koyuldu. Babaannem sessizce Kur'an okumaya başladı. İlk laf babamdan geldi. "Kim?" Çok faal olmasa da sendikacılık yapıyordu babam. Ve o günlerde içeri alınmak için bu yeterliydi. Muhbir vatandaşlığın özendirildiği o berbat dönemde onu kimin okuduğunu merak ediyordu. Sonra telefon defterini çıkardı, aklına ilk gelen ismi aramak için komşumuz Zeki amcalara gitti. Mahallede tek telefon, hepimizi sünnet eden, bu yüzden de mahalledeki olanların pek sevmediği devlet hastanesi cerrahı Zeki amcalardaydı. Karısı Mürvet Hala, babamın kahveyi pek sevdiğini bildiğinden hemen koymuş önüne bir orta şekerli. O evde sigara içilmezdi. Çay tabağı marifetiyle hemen bir kürlük yapılmış, fabrikanın numarası çevirmiş. "Yarın gelemeyeceğim, kusura bakmayın" demiş. Zeki amcalardan 2 saat kadar sonra geldi babam eve. Yüzünde rahatlamış bir ifadeyle, sanki ölüm öncesi rahatlaması gibi. Birkaç saat daha oturduk öyle. Herhalde babaannem hatim indirmişti. Annemse neredeyse bir haftayı yetecek kadar yemek yapmıştı mutfakta ve hala sessizdi. Salona gelip küçük bir baş hareketiyle ablam ve bana "Hadi yatın artık" dedi ve mutfağına geri döndü. Yatmaya giderken, yani aslında babama son bir kez bakarken, dördüncü paket sigarasını açtığını ve gülümsediğini hatırlıyorum. Herhalde gece saat 03 olmuştu. Ablamla beraber pencereyi açıp göğe, yani Allah'a bakıp dua etmeye karar verdik. Sokakta gördüğüm manzara acayipti. Her gün eşek gibi çalışıp geceleri erkenden tavuk gibi yatan komşularımızın ışıkları hala yanıyordu. Hem de hepsinin. Dualarımızı ettikten sonra zor da olsa uyuduk. Sabah okula gitmek için kalktığımızda babam evde yoktu. Karakola gitmiş. Her ne halse biz okullarımıza gittik. Günün nasıl geçtiğini anlatamam. Son ders zili çaldığında ikimiz de koşarak eve geldik. Babam evde yoktu. Babaannemin gözyaşları okuduğu Kur'an'ın sayfalarına dökülüyor. Dedem hala tesbihini çekip fısıldanarak söyleniyor. Annem hala mutfakta bir şeyler yapıyordu. Artık emindik. Saatler olmuştu ve babam geri gelmeyecekti. Derken kapının zili çaldı. Hemen pencereye koştum. Bir baktım babam kapıda. "Babam geldi!" diye bağırarak otomatiğe bastım. Bütün ev halkı bir anda evin kapısının önünde toplandı. Babam merdivenlerden çıkarken dedemi gördü önce. Elindeki sigarayı telaşla söndürdü. "Selamun aleyküm" dedi ve meraklı bakışlarımız içerisinde eve girdi. Salonda dün gece oturduğu aynı yere oturdu. Ev ahalisi olarak dün geceki mizanseni bozmayıp biz de aynı yerlere oturduk. Sessizlik. Babam önüne, biz birbirimize bakıyorduk. Yine babam bozdu sessizliği. "Zehra, bir kahve yapsana." Annem hızlı adımlarla gitti ve öyle hızlı getirdi ki kahveyi, sanki bu saatte babamın geri döneceğini bilinmiş de önceden hazırlamış gibi. Sonra yine sessizlik. Kahveden bir yudum aldı, eli sigara paketinin olduğu cebe gitti, sonra dedeme baktı. Dedem geri dönen evladına sevgiyle bakıp başıyla "iç" der gibi onayladı. Babam bir an durup elini cebinden çekti, kahvesinden bir daha yudum aldı. Fincanı yavaşça bıraktı ve kahkahalarla gülmeye başladı. Dizlerini döve döve epey güldü. Mana veremediğimiz bu olayı bir yandan uzunca bir süre seyrettik, bir yandan da birbirimize bakıp "ne oluyor acaba, delirdi mi?" gibisinden gözlerimizle sorular sorduk. Bir süre sonra sinirler bozuldu. Hep beraber gülmeye başladık. Hem de ne gülmek. Gülmekten yorulunca artık babam ne olduğunu anlatmaya başladı. "Efendim, bizimki askerden dönünce, kendisi Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı'nda yapmış askerliğini, garanti meslek diye 1966 senesinde polislik başvurusu yapmış. Karakola çağrılma nedeni bu. Beyefendi, başvurunuza cevap geldi. Sizi yaş haddinden alamıyoruz." 15 sene sonra devlet baba cevap vermiş bizimkine. Yine şaşkın bakışlar ve ardından yine gülme krizi. Gülmekten tekrar yorulduğumuzda 24 saattir konuşmayan annem konuştu. "Yemek hazır. Hadi sofraya." Birini kaybetmeye alıştırırsan artık hiçbir şeyden korkmaz. Senden hiç. Kuş palazı. Hastalıklar hayatıma erken girmiş. En romantiği kuş palazı, difteri geçirmem. Eyüp 70'lerde faaliyet gösteren fabrikalar yüzünden yaz kış bulutla kaplı. Lodos estiğinde Haliç'in kokusu muazzam. Doğduktan sonra hastane hayatın bitmiyor yani. Nitekim 9 aylıkken kuş palazına yakalanıyorum. Okumayı söktükten sonra Ömer Seyfettin'in Kaşağı hikayesini okuyorum. İftiraya uğrayan kardeş kuş palazı olur ve ölür. Empatide biraz fazla ileri giderek defalarca okuyup içli içli kendime ağlıyorum. Yeni bir hastalığım var artık, hem de kafadan. Kendime acayip acıyorum. Sessizleşiyorum, şiirler falan yazmaya başlıyorum. Bugün halen devam eden bir şey düşünürken sallanma alışkanlığım da orada. Mesleği de hayatı da sallanmadan yaşayamıyorum. Çevre şartları ve kötü beslenme akranlarımla beraber beni de mıhlıyor hastane yatağına. Allah'tan o zaman özel hastane furyası yok. Devlet hastanelerinde iyi doktorların sayısı fazla. Klasik bademcik ve geniz burun eti vaziyetlerinin yanında mahallede kim bulaşıcı hastalığa yakalanırsa hepimizi onun yanına koyuyorlar. Bize de geçsin de kontrollü tedavi olalım diye. Ablam sarılık oluyor bir ara. "Ulan her gün beraberiz. Bende tık yok." Hasta olamamanın cezasını hızla alıyorum. Ablama kızartma yasak. Karaciğere ağır geliyor çünkü. "Ne, patates kızartması da mı?" Alt komşumuz astsubayla anlaşıyorum. Sıkı bir Eskişehir Spor taraftarı. es es es ki ki ki eski eski es diye bağırırsam eşinin bana patates kızartması yapacağını söylüyor. Bir tabak patates kızartmasına hem ablamı hem de Fenerbahçe'yi satıyorum. Yıllar sonra herhalde 28-29 yaşımdayken biri "Neco, oğlum iyi görünmüyorsun." diyor. Amcaoğlum tezgaha yakın bir yerde çalışıyor. "Doktor, ona gidiyorum. Sarılık olmuşsun." diyor gülerek. Çocuk sarılığı. Küçük yaşta ettiğim ihanetin bedelini eşek kadar herifken ödüyorum. Acılar yaşanmadan değeri anlaşılmıyor galiba. İşçisin sen, işçi kal. Sevmiyor bu hikayeyi anlatmamı, biliyorum. Affına sığınarak yapıştırıyorum. 80'li yılların ortası. Benim peder iş bulmakta zorlanıyor, ancak emekliliğine az kalmış. Bir şekilde bu sorunu halletmesi lazım. Babama derme çatma bir iş bulundu. Emekliliği için gereken iş günü dolduruldu. Çok boktan bir emeklilik tazminatıyla işçilik hayatına veda etti. SSK denen kurum en alt meblağdan emekli etti babamı. Nedendir bilinmez, hayatında ilk defa çalışmadan para aldığından mı yoksa kahvedeki arkadaşlarının gazından mı babam emeklilik tazminatıyla esnaflık yapmaya karar verdi. Bizim ailede alsat işi yapan neredeyse yok. Aklıma gelen bir iki örnek de gayet başarısızdı ticaret hayatında. Dükkan bulundu, manav olacakmış. Babam ne esnaflık bilir ne çiftçilik. Sebze yemeyi sevmez, meyveye yan bakar, evin alışverişini pazardan dedemle annem yapar. Tuhaf bir durum. Bak, yazarken bile sinirlendim. Herhalde kahve arkadaşlarının buna kazığı. Neyse, dükkan tutuldu. Osmaniye'de. Osmaniye neresi? Veli Efendi Hipodromu'nun yanı. Mevsim yaz, okul tatil, ben de babamla beraber manavlık sektörüne girdim. O yılların berbat kışları vardı. Bilen bilir. Yazının kahrını da ben bilirim. Sabah babamın keyfince uyanıp hızlı bir kahvaltı sonrası köprüdeki Ayvansaray durağına koşar adım yürüyüp 85 numaralı Mecidiyeköy Bakırköy otobüsünü beklerdik. Otobüs bizi Merter durağına bıraktıktan sonra karşıya geçip minibüsle dükkana en yakın yerde iniyorduk. Dükkana kavuştuğumuzda babam tezgahı kurup her malın fiyatını bana ezberlettikten sonra arazi oluyordu. Bilin bakalım nereye? Kuş uçmaz, kervan geçmez bir mevkide olan dükkanımızın müşterileri, at gezdiren seyisler, birkaç mahalle kokonası ve yakınlardaki karakolun mensuplarıydı. Ablalar bana çay getirir, polisler ucuzundan hatta bedavasından ev alışverişi yapmaya gelir, seyisler atlarına geçmiş günün karpuzlarını yedirirdi. Şahane bir hayatımız vardı. Akşam yarışından sonra babam beş karış suratla dükkana girer, evin ihtiyaçlarını belirleyip götürülmek üzere kepengin dışına koyardı. Nasıl bir gizli kızgınlık bilmem, evin rızkı olan karpuzu her akşam patlatırdım. Güzel babamın bana ettiği en büyük küfür salatalıktı. 2 ay sürdü esnaflık maceramız. İşlemeyen manav dükkanının borçlarıyla babamın Veli Efendi'ye yatırdıkları üst üste gelince iflas ettik. Emeklilik tazminatı taklaya geldi. Babam yetenekli olduğu sanat işlerine iç dekorasyon elemanı olarak devam etti, ben de okuluma. Hep söylemek istedim babama. Bir türlü tamir ettiremediği pikabın yanındaki Cem Karaca 45'liğinin üstünde yazdığı yazıyı. İşçisin sen, işçi kal. Sus ve dinle. Her şey akıp gidiyor. Okulun bitiş zili çalıyor. Dövdüğüm kapıyı açan anneannem yalandan "Gracasunla gapiyu." Mutfaktan gelen kokular mis. Garalahana kaynattım. Yerim. O yemeği hazırlarken ben dergileri karıştırıyorum. Hayda, gırgırlar tas tamam. Fırtlar yok piyasada. Anneanne, dayımın fırtları nerede? Çıplak garu resimleri vardı. Galdudum. Yavrunuzun sayfasından bahsediyor. Küse ayağına yatıp gırgırları karıştırırken yemek geliyor. Genelde uçtuğum kara lahana mısır ekmeği kombinasyonunun yüzüne bile bakmıyorum. Yesene uşağım, fırtlar nerede? Ula daha sünnet olmadın, ne anlıyorsun garılan kızdan? Bir kere o dergide sadece karı kız yok. Ya ne varmış? Altan Erbulak, Halit Kıvanç, Müjdat Gezen, Uğur Dündar, minik serçe var. Uğur Dündar'ı beğendiğini bilirdim. Kalkıyor, tepsiyi gösterip bitireceksin onları deyip gidiyor dergileri getirmeye. Yemeğe dalıyorum. Dergiler gelince ilk olarak yavrunuzun sayfasına bakacağım. Sonra da minik serçeyi okuyacağım. Çok heyecanlıyım. Sağ olasın Uğur Dündar. Birkaç yıl sonra dayım ablamla ikimizi Sezen Aksu'nun Şan Tiyatrosu'ndaki konserine götürüyor. Sahne kararıyor, konser başlıyor. Ablamla ikimiz el ele nefes nefeseyiz. İlk defa böyle bir şey seyrediyoruz. Şarkılar, orkestra, şarkı aralarındaki skeçler, Işık Oyunları ve sonunda Benim Meskenim Dağlardır şarkısıyla Minik Serçe'nin uçarak sahneden çıkışı. Hayret içindeyiz. Çıkışta soruyorum dayıma. Gerçekten uçtu mu? Uçtu tabii oğlum. Minik Serçe değil mi adı? Çok yıllar sonra tanışıyoruz kendisiyle. Senin bir barın varmış. Beni de götürsene. İyi de bizimki rock var. Heavy metal falan çalıyoruz. Sarı tekilen var mı? Buluruz. Dükkana yaklaşırken Dave Mustaine'in sesi sokağa inletiyor. İçeride 20 kişi falan var. Beğendiği bir yere oturuyor. Ben tekila ve greyfurt almaya gidiyorum. Döndüğümde müzik susmuş. Sadece o söylüyor. Bizim çocuklar istekler yapıyor. Herkes şaşkın ve bunun ne muhteşem bir an olduğunun farkında. Ne dersen de hepimizin hayatına dokundu bir şekilde. Çok yaşa. Önemsemeyi unutup çöpe attığım hayatım var ya, ben aldım onu işte. Hatta çaldım. Hiç yanıltmadın beni. Teşekkür ederim. Evladıma miras bu sevda. Sende Beşiktaşlı tipi var. Tüh ulan, yakalandık iyi mi? Yine. Tanıyanlar bilir, ağzımda bakla ıslanmaz. Öyle gizli örgüt üyesi falan olamam. Biraz içki ve kıyak bir manita eşliğinde her şeyi okurum. Ve fakat benden olmadığım bir figür yaratma heveslileri, çok şahane bir delikanlı olduğumu, tek kusurumun Fenerbahçe'ye olan tutkum olduğunu söyler. Yekten söyleyeyim, bana içine giremeyeceğim elbise dikmeyin. Koşullar hep çok elverişliydi aslında. Dayım, Metin, Ali, Feyyaz ve Gökhan'la beraber Beşiktaş altyapısının en güzide topçularındandı. Şeref stadında antrenman seyretmişliğim, soyunma odasında tüm takımın pipilerini görmüşlüğüm var. Atom Karınca Rıza ile Eyüp Spor maçlarını seyrettik. Evde dayımın bana kocaman gelen formalarını giyip Beşiktaş maçlarının canlandırmasını da yaptım. Üniversiteyi Beşiktaş'ta okudum. Beşiktaş köy içinden, Ortaköy'den çok arkadaşım oldu. Cem Yakışkan'ın dükkanı Esperi'de sarhoş oldum. Çarşılı delikanlılar taşıdı küfemi. Serpil Hamdi Tüzün hala ilah gibi bir şey benim için. Bilic'i çok severdim. Sanlı'nın resimli kitabını elimden düşürmezdim. Falan filan. Hepsinden baskın biri var tabii hayatımda. Babam. Gerçekten ilk gittiğin maç senin tercihini belirliyor. Babam elinden geldiğince Fenerbahçeli yapmak için uğraştı benimle. Maçlara götürdü. Tokmaktepe'de oynadığımız birebirlerde efsane Sasu'yu anlattı. Sol ayağımı kuvvetlendirdi bu yüzden. Didi'den bahsetti uzun uzun. Harrington kupasının hikayesini okuttu. Atatürk'ün Fenerbahçeli olduğundan emindi. Üstelik Cemil Turan da anne tarafından uzak akraba. Şartlar oluşmuş, tercihim şüphesiz belliydi. Fenerbahçeli ve gururluydum. Rauşlu bir sene küme düşmekten kurtulduk. Birkaç sene acıların takımı olduk. Önüne gelen dörtledi. Sevmediğim birileri başkanlık yaptı kulübe bir ara. Sevdiğim başkanın başına 3 Temmuz çorabı örüldü. Hep sıktım dişimi. En kötü zamanda bile tribünde karton şapka satmaya devam ettim. En acayip günlerde bile İslam Çupi'nin yazısını okumadan güne başlamadım. Yıllar sonra babama bir yaş günü hediyesi vermek istedim. Araya tanıdıklar koyarak türlü numaralar çevirdim ve Şükrü Saraçoğlu'na Fenerbahçe maçına götürdüm. Locada keyfimiz gıcırdı. Çayını, yemeğini, dostları, hele yönetimdekileri eksik etmedim. Güzel bir galibiyet aldık, her golde birbirimize acayip sarıldık. Maç bittikten sonra eve, Eyüp'e bıraktım babamı. Kapıya geldiğimizde ıssız bir an buldu, sadece ikimize ait. Kocaman kucakladı beni. Seninle gurur duyuyorum oğlum dedi. Gözleri ışıl ışıldı. Bu anı var ettiği için o tanrıya, ben Fenerbahçe'ye şükrediyordum. En son 30 yıl önce yine beraber gitmiştik Fenerbahçe maçına, Kadıköy'e. Ben yanlışlıkla Ordu Spor tribününe geçmiştim. Babam bir süper kahraman gibi beni çekip çıkarmıştı oradan. İşte ben de aynı parıltılı gözlerle onunla ne kadar gurur duyduğumu söylemiştim. Tek sevgilim Fenerbahçe, pankartı yazmışlığım var. Stattan atılmışlığım, dayak yemişliğim var. Hiçbir zaman sert biri olmadım, yanlış anlaşılmasın. Ama hayatımdaki en tartışılmaz şey Fenerbahçe. Üstadın dediği gibi galiba, dar ağacında olsak bile son sözümüz Fenerbahçe. İkinci ayrımın sonu, sayfa 55.